Merhabalar, ben Nide Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum May Diageo Türkiye Genel Müdürü Levent Kömür. Hoş geldiniz Levent Bey.
Hoş bulduk.
Levent Bey'e dedim ki, ya Levent Bey konuşalım mı? Yeni nesil yönetici nasıl olunur? Pek çok krizle başa çıkıyorsunuz. Artık MHK denince krizler de hemen akla geliyor. İyi bir okur olarak nasıl başa çıkılır? Bunu konuşalım mı dedim. Levent Bey daha güzel bir öneriyle geldi. Yeni neslin yöneticisi nasıl olunur? Bunu konuşalım mı dedi. Olur dedim. Başlayalım.
Eyvah. Beni aradığınızda ve davet ettiğinizde inanılmaz bir şaşkınlık ve heyecan yaşadım. Onun da sebebi şu, biraz böyle hani futbola da çok ilgim var benim. Şöyle açıklayayım, hikayeler vardır. Küçükken, çocukken top toplayıcılık yaptığı sahaya sonradan futbolcu olarak çıkan futbolcuların hikayeleri anlatılır. Ben de işte size kaç bölümdür izlediğim bir programınıza misafir olarak davet edilince o top toplayıcının heyecanı ve şaşkınlığını hissettim.
Ya estağfurullah, çok kibarsınız, çok onur oldum çok.
İkincisi benim hayattaki ilk görüntülü ve sesli röportajımı kim yaptı biliyor musunuz?
Kim?
Serdar Kuzuloğlu.
Evet.
Sizin de ilk misafiriniz bu programda Serdar Kuzuloğlu olmuştu. Dedim ki hani yıldızlar sıralandı, mutlaka güzel bir şey çıkacak.
İyi, şahane. Eminim 3 dakikalık bir sohbet. Dinledim ben onu, evet. Serdar'la yaptığınız sohbeti, evet. De. Ama çok dolu dolu ya. 3 dakikaya bir dolu şey sığdırmışsınız. Kaç sene önce Cannes'da yapılmış bir röportaj,
evet,
değil mi?
Evet. Cannes'da bu festival sarayının merdivenlerinde şortla ve 35 kilo fazla olan şu anki halinden bir Levent Kömür'le yapılmış bir röportaj.
Evet, çok Levent Bey, onu da arada anlatsanıza dinleyicilerimiz için. Yani siz bayağı da kilo verdiniz. Doğru, sizinle tanıştığımda ben de daha kiloluydunuz, evet. Yani. Ben bile anladım, birinin kilo verdiğini genellikle anlayan biri değilim ya da aldığını.
Öyle değil. Şimdi asıl konumuza dönersek, siz dediniz ki yeni nesil yönetici nasıl olunur? Ben de dedim ki yeni neslin yöneticisi nasıl olunur? Ben onu anlatayım çünkü... Ben yöneticiliğin çok değiştiğini düşünmüyorum, yönetilenlerin değiştiğini düşünüyorum. Ve size vereceğim örnekler de yeni örnekler olmayacak veya öneriler de yeni öneriler olmayacak. Çünkü tarım toplumuna geçtikten sonra insanlar organizasyonel bir şekilde hareket etmeye başladıktan sonra seçilmiş ya da atanmış yönetici konumuna kurulmuşlar. Ve o yöneticilerdeki istenilen veya hani sonuç aldıran hasletler, biraz böyle eski kelimeler kullanırım, dinleyiciler çok özür dilerim.
Bizde çok var, bizde çok var ondan, hiç merak etme.
Ben dinledim, Levent Erden'le yaptığınız konuşma, tesvik falan diyor yani, vesikalandırmak anlamında, çok acayip. Hasletler çok değil, farklı değil. Değişen nesil yönetilenlerin nesli, yani biziz, yani herkes aslında bir yönetilen baktığınızda. Nedir mesela birinci şeylerden biri? İşte tarih boyunca işte çok böyle hayranlık duyulmuş, işte çok önemli tarihte yer etmiş yöneticilere baktığınızda önlerinde kanuni şeyini görürsünüz. İşte yasaları Şubbilülüma, Asurbanipal falan gibi, Sezar gibi. Direkt siz zaten bu adaleti getiriyor. Adaletli olmak birincisi. Çok önemli. Hı hı. Bu yeni bir şey değil. Hep öyle olması gerekiyor. Ve unuttuğumuz bir şey bu. İkincisi, ikiz kardeşi var adaletin. O da şeffaflık. Hı hı. Yani şeffaf olmadan adil olamıyorsunuz. Adil olmadan da şeffaf olmaya cesaret edemiyorsunuz. Hı hı. İkincisi o. Üçüncüsü, yani ben bunu böyle 25 tane söyleyebilirim. Yani ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Çok da hazırlık yapmadım çünkü gerçekten. Üçüncüsü ölçü. Ben bu liderlikle ölçü kavramını çok yan yana getiriyorum. Ve şöyle örnekler veriyorum katıldığım toplantılarla. Mesela işte lider kelimesinin benzer kelimelerindedir. İşte önder, şef mesela. Şef nerede buluyoruz? restoranlarda buluyoruz, gastronomide buluyoruz. Şef yapan şey nedir? O aşçı yapan şey nedir? En büyük mesleki artısı o insanın ölçüyü bilmesidir.
Müzikte aynı de şekilde, öyle.
Aynı şekilde, aynen öyle. Müzikte de öyle. Ölçü. Üçüncü şey de ölçü, ölçülü olmak. Bu ne demek ölçülü olmak? Gene başka bir esnaf mesleğinden örnek vererek vereyim. Ölçü başka hangi meslekte kullanılır? Terzilikte kullanılır baktığınızda. Yani o liderin hem şef hem terzi olması gerekir. Şef işte o ölçüyü doğru malzemeleri doğru miktarda doğru sırayla koyabilmek için ya da doğru not işte müzisyenleri doğru sırayla doğru notaları çaldırmak için ölçüyü bilmesi lazım. Ve bir terzi gibi de kendine uyan kıyafeti, liderlik kıyafetini dikiyor olması lazım. Başkalarının kıyafetini, liderlik kıyafetini giydiğiniz zaman sakil durur. Herkesin kıyafeti kendinedir deyip böyle biraz yüzeysel bir giriş yapalım konuya.
Estağfurullah. Güzel oldu. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani yönetenler, yönetilenler gibi bahsettiğiniz için siz insanları mı yönetiyorsunuz yoksa işi mi yönetiyorsunuz? İşi yönetirken insanları mı yönlendiriyorsunuz?
Ben şöyle ne yapmadığımı söyleyeyim. Bir işi yönetmiyor olmak lazım. Şey örneği vardır ya. Şimdi mesela soruyorsunuz ne yaptınsa müşteriyi yönetiyorum diyor diyelim ki genel müdür. Hayır, müşteriyi yöneteni yönetiyorsun baktığında. O yüzden tamamen olay insanlarla alakalı. Mesela bana soruyorlar hayatınızdan işte en başarılı 3 örnek verin falan neyse. Veya başarısız yani veya işte neyse onun şeyi doğru sıfat. Hiçbir zaman proje ismi vermedim, insan ismi verdim. Ben gerçekten hani kendimle gurur duyduğum şeyler bir çuvalın geri berbat ettiğin Levent dediğin ya da aferin Levent bu işi iyi yaptın dediğin şeyler hep insan ismidir.
Evet, güzel bir örnekmiş. Şimdi size soruyormuşum. 3 başarı 3 başarı. Sormayacağım ama biraz bu İstanbulluluktan bahsedelim mi? Şimdi herkese de bunu biraz soruyorum. Yani anlayabilmek için bir aile yapısı, mahalle yapısı, ne bileyim yaşadığı şehir, çocukluk, oradaki öğretiler önemli olabiliyor. Siz İstanbul Kadıköylüsünüz. Liseyi de orada okudunuz değil mi?
Evet. Önemli olabiliyor dediniz ya Nilay Hanım. Başka hiçbir şey önemli değil.
Evet aslında.
Şimdi o konuda bilimsel bir eğitimim yok. O yüzden rakam vermeyeyim ama hani belli bir yaşa geldiğinizde zaten önünüzde yaşayacağınız senelerdeki kullanacağınız birikimler oluşmuş oluyor zaten. Orada yaşadıklarım benim şu anda yaptıklarımı hazırlıyor. Mesela kapsayıcılık çok önemli. Çeşitlilik. Benim işimi yapan birisi için söyleyelim. Kapsayıcılık ve çeşitlilik çok önemli. Ve genel olarak kapsayıcılık ve çeşitlilik açısından doğru bir köşede olduğumu addediyorum. Ve bunun da en büyük sebebi çocukluğumun geçtiği yerler. Hani derler ya bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. İşte,
Afrika
atasözü. Afrika atasözü. Gerçekten hangi köyde büyüdüğünüz önemli. Ben 7 daireli bir apartmanda büyüdüm Acıbadem'de. Ki Acıbadem hani kenar mahalle derler ya, kenar mahalle demeyeyim, sınır mahalledir. Kadıköy ile Üsküdar arasındaki sınırdır. Ben hayatımın ilk yıllarında Kadıköy'e ait mahalledir Acıbadem. Şimdi Üsküdar'a bağlı bir mahalle. Sınır mahalledir. Bir mahallenin sınır mahalle olduğunu nereden anlarsınız biliyor musunuz? Otobüs son duraktadır. Biz otobüse son duraktan binerdik. Yani şey değil. Sınır mahalle o demek. Sınır mahallede büyüdüm ben Acıbadem'de. 7 daireli bir apartmandı. 2 dairesinde Rizeli komşularımız vardı. 2 dairesinde Adıyaman Kahtalı komşularımız vardı. 1 dairesinde Girit göçmeni Ayvalıklı bir teyzemiz vardı. 1 dairesinde Sivas Zara'dan bir aile vardı. 1 dairesinde biz vardık. Ben hani o kadar değişik lehçelerle büyüdüm ki Türkçeyi değişik lehçelerle konuşan insanlar, Kürtçe konuşan insanlarla büyüdüm. Otomatikman zaten bir anda hani kapsayıcı olmamanıza imkan yok zaten. Öyle bir çeşitlilik içinde büyüyorsunuz. Bu çok önemli. Bu bir hani hazırlayan şeylerden biri bu. İkincisi hep bir şey, aynı kaderi paylaştığınız insanlarla büyüyorsunuz. Aynı kaderi paylaşınca otomatikman dil, din, ırk, milliyet neyse insanları şu anda bir şekilde ötekileştiren kavramlar o kavramlardan daha üstün bir şey aynı kaderi paylaşmak. Kader ortağı, kader arkadaşı olmak. O da sizi çok ciddi böyle çeliğe su vermiş gibi şey yapıyor, güçlendiriyor. Paylaştığınız kaderde haksızlıklarla savaşmak oluyor her zaman. Mutlaka o kenar mahallede yaşayınca, uç mahallede yaşayınca bir sürü bir haksızlık bir şekilde hayatınızda oluyor zaten. Onlarla uğraşıyorsunuz durmadan. İşte ben küskün olmayan iyilerdenim. Sizin o bütün iyiler haklı. Yani şimdi neden? Vasata olan alkışın verdiği bir küskünlük bu. Siz anlatıyorsunuz zaten kitabınızda da. Öyle bir lüksüm olmadı benim. Ben ve benim büyüdüğüm çevre biz hep hakemi de yenmek zorundaydık. Yani şey değil. O da çok ciddi bir şey veriyor. Üçüncü söyleyeceğim şey de o aileyi atlamamak lazım. Çünkü çevreden aileye geleceğim ama benim babam öğretmen lisesi mezunu. Öğretmenlik yapmamış. Muhasebecilik yapmış. Alaylı muhasebeci. Annem ilkokul mezunu, sonra olgunlaşma enstitüsünden mezun olmuş Ankara'da. Hayatta gördüğüm hani gerçekten en iyi ev ekonomisti, en iyi kaynak kullanıcısı, en iyi pazarlıkçı insandı. Bunlar çok sonradan, şimdi o zaman fark etmiyorsunuz ama sonradan şey yapıyorsunuz. Hani kızım mesela şu anda benim en büyük dalga geçme cümlesi pazarlıkçı olmam mesela.
Peki okul hayatınız, siz Kadıköy'de okudunuz yine Anadolu Lisesi'nde değil mi?
Ya şöyle, yani benim okul hayatı şöyle, ben 1970 doğumluyum. Hı hı. Ve benim yaşımda olan herkes gibi 12 Eylül 1980 darbesi ve Junta'nın ülkede yönetimi ele geçirmesi herkesin hayatında bir dönüm noktası. Hı hı. Benim hayatımda da öyle, ben 10 yaşındaydım ve hani ondan önce ondan sonra diye değişiyor baktığınızda. Acıbadem İlkokulu'na gittim. O zaman zaten herkes mahallesindeki ilkokula gidiyordu.
Tabii.
İlkokul arkadaşlarım da hala inanılmaz derecede iyilikle anarız. Biz hani annemizin, babamızın, çevremizin olduğu kadar İzzettin Yaşar'ın da yetiştirdiği insanlarız. Ve öyle öğretmenler vardı eskiden gerçekten herkesin hayatında. Ondan sonra 11 yaşımdan 18 yaşıma kadar girmediğim imtihan kalmadı. İşte bu işte test dönemi. Evet. Çoktan seçmeli
Anadolu
test dönemi.
Anadolu liseleri, özel okullar.
Her türlü imtihana girdim. Anadolu Lisesi imtihanlarına girdim. Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandım ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Hı-hı. Üniversite imtihanlarında da işte dereceyle falan kazandım. Boğaziçi Üniversitesi'nin üst mühendisliğini. 15 yaşından beri ben kendi paramı kendim kazanıyorum. O zaman tabii yabancı dilim olduğu için 15 yaşından beri işte bir şekilde turizmle ilgilenmeye başladım. Klasik işte transfercilik, otellerde çalışma neyse. Ve rehberlik çok ilgimi çekti. Rehberlik de yaptım. Ve rehber olacaktım ben zaten aslında. Ama tam işte 91 yılında Bush Irak'a girdikten sonra tabii turizm şu anda olduğu gibi yani o zaman da bir çöktü. Bir şekilde rehber olmadım. Bir çok uluslu bir şirkette pazarlamacı olarak işe başladım.
O 92 yılında. Evet.
92 yılında.
Tamam.
Evet.
Peki endüstri mühendisi normalde ne yapar? Okulda ne öğrenir şöyle ve ne yapar?
Ya biz kendi aramızda oyuncak mühendisi deriz ama yani çünkü hiçbir şey yani her şeyden anlar, o yüzden de hiçbir şeyden anlamaz diye dalga geçelim. Endüstri mühendisinin asıl işi aslında optimizasyondur. Kaynakların en optimum sonucu alacak şekilde kullanılması. Aslında bir anlamda da genel müdürlüğü anlatıyor baktığınızda.
Peki siz hemen ürün müdür yardımcısı olarak işe başlamışsınız Procter & Gamble'da. Nasıl oldu o? Yani hemen böyle yöneticilikten başlamak gibi geldi bana ya da bilmiyorum.
Evet. Ya haklısınız. Çok doğru. Çünkü öyle
neler oldu?
Çok güzel bir soru bu. Yani şimdi şey de değil. Hani kim yani kırmadan dökmeden bir şeyleri anlatayım istiyorum ama olmayacak. Yapacak bir şey yok. Girdik fincancı dükkanına artık Nilay Örnek'le beraber. Fincanlar kırılacak. Şöyle bir şey. O zaman çok uluslu şirketler Türkiye'ye yeni yeni gidiyorlar. Yani daha önce girenleri de vardı. İşte 85, 86, 83 sonrasında başlamış bir dönemden bahsediyoruz bu. Ve yetenekli gençleri şey yapmaya çalışıyorlar, çekmeye çalışıyorlar kendilerini. Nasıl çekeceksin? Ya işte maddi şeylerle çekeceksin ama senin başka bir şirket aynı maddi olanağı da veriyor. O zaman biraz ünvanla çekeceksin.
Ha, tabii işte, klasik şey durumu. Ünvan verelim, evet, az ücretle evet, hani, çalıştıralım.
Evet, evet, öyle bir şeydi yani. Fast Company'de galiba şimdiki arkadaşlar işte çok hızlı yükselmek istiyorlar. İşte hemen bir şey olsun istiyorlar. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz falan gibi bir sorun o vardı. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum mesela ben. Biz de öyleydik zaten. Biz de hızlı yükselmek istiyorduk. Herkes ister. Fark, biz bunu söylemeye cesaret edemiyorduk. İçimize söylüyorduk biz bunu. Yani o yüzden böyle bir işte yok millennial kuşağı şöyle, Z kuşağı şöyle, yani farklı bir şey yok. Biz sadece söyleyemiyorduk. O kadar basit.
Öyle mi? Yani şimdi şöyle şu da kastediliyor olabilir aslında. Herkes her şeyi olmak istiyor gibi bir durum var ya, hızlı yükselmek. Tabii. Yani yükselmek nedir, içeriği evet, nedir, onlar tartışılır ama okulda da mesela işte ben gazetecilik okudum. Ya sürekli aslında bir gazeteye girmenin ne kadar zor olduğu, orada tutunmanın ne kadar zor olduğu, haber yapmanın, isim yapmanın ne kadar zor olduğu anlatıldığı için böyle her bir şey olduğunda çok büyük başarı gibi hissetmiştim. Ama sonraki kuşaklarda şunu da gördüğüm oldu. Hemen geliyorlar, köşe yazarı olarak başlamak istiyorlar. O ara 10 yıl, ara 20 yıl hani yokmuş gibi köşe yazarı olan insanlarda, ama biz sondan başlayarak konuşuyoruz. Yani bir yerin genel müdürü diyoruz. Çok büyük bir şirket, kaç çalışan vardır değil mi şirketinizde?
Evet, yani var. Türkiye'nin
1800'e yakın çalışan, Türkiye'nin en köklü, en eski şirketlerinden biri şimdi bir ortaklık. Bunlar kolay değil, siz bu kadar mütevazi de konuşuyorsunuz. Orada şu vurgunuzun olduğunu da düşündüm ben mesela. Şimdi bir nesil, ben de o nesildenim, çok isteklerini, arzularını belli etmeyen bir nesil. Yani işte evet, annelerimiz öyle, misafirliğe gideriz.
Çay. Üçüncü kere teklif edildiğinde çayı kabul edersin. İkisinde hayır dersin. Üçüncüde evet tamam alayım dersin yani.
Tabii o işte. Tabii tabii, işlerde de yani biz layıksak bize sorarlar. Hani biz talep etmeyelim kuşağıyız yani bir kısmımız evet, değil mi? Şimdiki,
evet, aynen öyle.
Şimdikiler şanslı.
Bence buradaki Selim yükselmek değil ilerlemek.
Hı-hı,
ben
güzel,
hiçbir zaman yükselmeye çalışmadım. Hep ilerlemeye çalıştım. Çünkü yükselmek kavramında kafayı bozduğunuz zaman ünvanlarla bozuyorsunuz,
evet,
hangi şirkette çalıştığınızla bozuyorsunuz,
hı-hı,
işte kaç kişiyi yönettiğinizle bozuyorsunuz. Tamamen niceliksel bir şey oluyor yükselme kavramı.
Hı-hı.
Ben hep ilerlemeye çalıştım.
Hı-hı. Çok güzel.
Yani bu ikisi arasında çok büyük fark var.
Hı-hı.
Ve hani bir de tabii belki de şey var tabii hani en baştan gelen hani hayata 2-0-3-0 geriden başlama, belli bir ağırlı yükle başlamanın getirdiği bir şey. Yükselmekten daha kolay belki ilerlemek. Şey varsa arka tarafta bagaj, bilmiyorum yani. İkincisi başlangıç noktasını unutmamak gerekiyor. Üçüncüsü Neyzen Tevfik'le Talat Peterakki'nin ünlü paşası Talat Paşa arasında geçtiğine inanılan bir hikaye vardır. Aslında bir Bektaşi fıkrasıdır. Talat Paşa ile Neyzen Tevfik karşılaşıyorlar. Talat Paşa da işte yardımcı olmak istiyor. Sadrazam o zaman Talat Paşa. Gel diyor bizim dairelerden birinde diyor, katiplik verelim sana diyor. Neyzen Tevfik de diyor ki tamam diyor, verdin diyor. Ondan sonra ne olacak diyor. İşte kıdemli katip olacaksın diyor. Ondan sonra ne olacak diyor. Baş katip olacaksın diyor. Ondan sonra ne olacak diyor. İşte daire başkanı olacaksın diyor. Ondan sonra gidiyor işte. Şimdi en sonunda ne olacak? İşte ondan sonra ne olacaksın diyor. Vekil olacaksın. Ondan sonra işte nazır olacaksın. Ondan sonra baş nazır olacaksın. Ondan sonra şimdi ondan sonra Talat Paşa duruyor. Sadrazamdan sonrası padişah çünkü. Padişah olamayacak padişah çünkü. Hiç diyor Talat Paşa. O sadrazamdan sonrasına. Diyor gördün mü diyor, ben şu anda da hiçim zaten diyor. Yani hiç olmak için, tek aynı olduğun yerde kalmak için bu kadar uğraşmaya ne gerek var diyor. Her şeyi aslında bu perspektiften bakarak yaklaşmak lazım. Ali Nesin demiş ki felsefe, matematik ve sanat hiçbir şeye yaramaz. O yüzden de her şeye yararlar.
Şahane.
Ünlü basketbol koçu Çetin Yılmaz da dedi ki nerede dinlediğimi unuttum. Şeyden diyor ya, yani işte şeyin hani entelektüel olmanın dolu olmanın, altının dolu olmasının, bilginin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Çok önemli bir maçın çok önemli bir saniyesinde mola aldım diyor. bir oyun çizmem lazım diyor. Bir büyük problem var diyor. Son işte bilmem kaç saniye kala 3 basket atmamız lazım. Ve benim bu problemi çözmem lazım o anda diyor. Ve diyor o anda diyor biliyor musunuz biraz da tabii şeyle grafik olarak da anlattı. Şey diyor benim diyor şu o ana kadar okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, beğendiğim şiirler, aldığım dersler hangi ama basketbolla alakalı olsun olmasın o benim birikimim var diyor işte o dağarcığım. Oradan bir yerlerden bir ışık yanıyor diyor ve ben bir oyun çiziyorum öyle kazanıyoruz oyunu diyor.
Evet evet şahane ya yani zaten biz pek çok konuğumuzla konuşurken başarının tek bir formülü ve alanı yok. Yani bir alanda başarı için aslında multidisipliner yani pek çok alan hayatın kendisi, sokak, evdeki muhabbet, sinema bütün her şey aslında bir ağ gibi kendini örüyor yani. Bir de Çetin Yılmaz'ın ben şeyini hatırlıyorum değerli olmak ile başarılı olmak önemli aslında olmak yani. Evet farklı. Farklı şeyler diyordu. Yani o değerli olmak evet. Çok güzel bir kelime aslında. Çok güzel bir ifade ve değil mi?
Buna gerçekten arkadaşlarımız önem versinler. Ve sizi en çok değerli yapan şey ne biliyor musunuz? Ali Poyrazoğlu ben hatalarımın üniversitesinden mezun oldum demiş. Ben de hatalarımın üniversitesinden her gün mezun oluyorum. Ve değeri katan şey o zaten. Ha buradaki mezun olmak ne demek? Hata yapmak değil mezun olmak. Mezun olmak yaptığın hatayı anlamak, kabul etmek, bir daha yapmamak demek. O zaman mezun oluyorsun. Hı-hı. Yoksa hata yani durmadan hata yapıyor öyle değil. Hayır. İşte şey Beckett demiş başarısız ol bir dahaki sefere daha iyi, daha güzel başarısız ol demiş. Ondan sonra şey veya başka işte Turgut Uyar. Efendimiz acemilik diye bir nesri var. İşte o başarısız olmanın verdiği telaşla yeniden çalışmak. Belki de diyor en büyük ustalık budur. Her zaman acemi kalmayı becerebilmek. O zaman yeni kalıyorsun. O zaman dinozor olmuyorsun zaten. Acemi kaldığın zaman da size göre göreceli olarak acemi olan ekibinizdeki arkadaşları daha kolay yol gösterebiliyorsunuz, rol model olabiliyorsunuz, eğitebiliyorsunuz. Çünkü acemisiniz, siz de onlar gibi acemisiniz, onları çok iyi anlıyorsunuz. Olay biraz da buradan başlıyor. Hayata şimdi başlıyor olsam birkaç tane daha farklı yapacağım şey olurdu. Daha fazla yabancı dili öğrenmek isterdim. Çünkü belli bir yaştan sonra yabancı dili öğrenmek çok zor. Şimdi diyeceksiniz ki kaç yabancı dil biliyorsunuz? 3 yabancı dil biliyorum. Yani Allah yani
daha ne olsun diyeceğim.
Daha ne olsun diyeceksiniz ama yani keşke daha çok bilseydim öyle söyleyeyim. Yani onun limiti yok. Bir bu. İkincisi Storytel. Daha
hikaye
iyi
anlatıcılığı.
Hikaye anlatmayı becermeyi isterdim. Yani ona daha erken başlamak isterdim. Önemli olanın kazanmak değil, başarmak olduğunu. Yani bu kazanmak biraz sonlu oyun şeyi. Yani ben kazanmaya çalışmıyorum, ilerlemeye çalışıyorum. Başarının tanımı bir şeyi kazanmak değil, ilerleme sağlamak. Buna bakardım. Başarılı olanın kendim kişi değil, içinde bulunduğum ekosistem, içinde bulunduğum takım olduğunu daha erken fark etmek isterdim. Fark ettim, tamam çok güzel ama daha erken fark etmek isterdim. Tekil düşünmesin arkadaşlar, çoğul düşünsünler. Futbolda da öyle. İşte tabii. İnsanlar ne yapıyor? İşte diyor mesela ben diyor Şampiyonlar Ligi kupası kazanacağım takımda oynamak istedim diyor mesela. Messi, Barcelona'da oynadığı zaman çok başarılı, Arjantin'de oynadığı zaman aynı Messi, bir şey olmuyor. Bunun farkında olmak lazım. Yani çok da hani kendilerine tabii ki güvensinler ama tek başlarına olmayacak. Yardım istemeleri lazım. Her zaman yardım istemeyi öğrenmek. Bu çok zor bir şey biliyor musunuz bizim kültürümüzde yardım
tabii,
istemek?
Tabii. Hı-hı.
Çünkü o kadar ataerkil bir kültürüz ki. Ve en büyük bagajımız bizi aşağı çeken şey budur zaten. Yardım istemiyoruz.
Şimdi sizin verdiğiniz futbolcu örneğinden ben de Michael Jordan ve The Last evet. Dance belgeselini vereyim. Evet biz Michael Jordan'ı biliyoruz ama bütün belgeseli izleyince bir takımın da önemini anlıyoruz. Bir de komşun iyi olmadan iyi olamazsın. Yani kendi çevreni de bir şekilde düzeltmek, değiştirmek, dönüştürmek, birlikte dönüşmek zorundasın. Birlikte iyileşmek zorundasın gibi bir durumda var bence. Bu arada dilden bahsetmişken siz iyi derecede İngilizce konuşuyorsunuz. Fransızca ve bir de Arapça var. Değil mi? Siz yurt dışında da çeşitli görevlerde çalıştınız. Brüksel oldu, Orta Doğu oldu. Nerelere gittiniz? Oranın öğretisi nedir?
Şöyle tersten başlayıp geri gideyim. Ben eski Sovyetler Birliği ülkelerini iyi biliyorum. Orta Doğu'yu iyi biliyorum ve Afrika'yı iyi biliyorum. Yani eski dünyayı iyi biliyorum. Öyle söyleyeyim.
Güzel.
Şöyle bir bu özellik var. İkincisi de çok ilginç. Hep bir fay hattının olduğu ülkelerde çalıştım. Bu benim kapsayıcılık ve çeşitlilik kaslarımı geliştirmeme çok daha fazla yardımcı oldu. Belçika'da yaşadım. Belçika'da yaşarken eski Sovyetler Birliği ülkelerinden sorumluydum. İşte post komünist düzen sonrası kapitalizmin farklarını böyle şey gibi gece gündüz gibi görebildim. Hı hı. Gene Belçika'da yaşarken Belçika'da milli açıdan ikiye bölünmüş bir toplumdur. Valonlar ve Flamanlar vardır. Oradaki o fay hatlarındaki ne derler sürtünmeyi gördüm o toplumdaki. Sonra Mısır'da yaşadım. Mısır'da da işte dini şeyler var. İşte %15'i veya işte hesaplanmıyor ama belli bir kısmı Kıpti Hristiyan, belli bir kısmı Sünni Müslüman olan bir ülke. Ondan sonra Güney Afrika'da yaşadım. İşte şimdilerde çok bir anda ayyuka çıktı. Irkçılık, siyahlar ve beyazlar.
Evet.
Hatta Güney Afrika çok ilginç. Beyazların ırkçılıkla siyah halkı ezdiği bir yönetimden işte Mandela ve arkadaşlarının liderliği sayesinde işte siyahların yönettiği bir ülkeye geçmiş. O şeyi de gördüm. Oradaki o kontrastları da gördüm. Bana en büyük artısı bu oldu. Yani iş şimdi sosyolojik örnekler verdim ama aslında o sosyolojik örnekler sizin iş hayatınızda aldığınız kararları daha çok etkiliyor. Hı hı. 4 sene Belçika'da kaldım. 2003 yılında biz Mısır'daydık. Ondan sonra bir ara Türkiye'ye geri döndüm. Babamın rahatsızlığından dolayı 2005-2009 arası Türkiye'de kaldık. Sonra tekrar Güney Afrika'ya gittik bu sefer. Orada da bir 2 sene falan kaldım ben. Yani 3 ülkede de aynı ünvanla, pazarlama direktörü ünvanıyla çalışıyordum. Hmm. Ama her biri beni ilerletti.
Farklı iş ama bir şekilde değil mi? Farklı bir ülke, farklı işe dönüşüyor.
Aynen öyle. Hmm. Zaten ben artık bu şeyi hani özgeçmiş yazıyoruz ya.
Evet.
Özgeçmişin genelde yazarken hep şey yazılır. Tarih, şirket adı, ünvan adı.
Hı hı.
Öyle olmaması lazım. Deneyimleri anlatıyor olması lazım özgeçmişi. Siz bana kariyerimle özgeçmişimle ilgili bir soru sordunuz. Ben size Valonlarla Flamanlar arasındaki farklardan bahsettim. O bir deneyim. Benim deneyimim o çünkü.
Tabii.
Hı hı. Ve arkadaşlarımızın da özgeçmişlerini değil, özgeçmişlerini doldurmaya değil, deneyimlerini arttırmaya çalışıyor olmaları lazım. Ünvan, şirket, coğrafya bağımsız olarak. Ne deneyimin var senin?
Bu arada zaten CV dediniz. Aslında CV de hayat döngüsü demek aslında. Hayat Latinceden döngüsü. Çevirirsek.
Aynen,
yani
öyle.
Aslında
aynen.
Hayatın döngüsü değil hani orada yazılanlar ama hani evet. Öyle kullana gelmişiz. Bu arada size bir şey sormak istiyorum. Alışılmış bir yöneticilik kültürü var. Özellikle de ülkemizde. Yani evet. Bir yönetici profili geliyor işte ve ne bileyim ben hatamı kabul ettim şunları yaptım diyor. Şimdi bu da kolay olmasa gerek. Yani ben bir yerden istifa ederken yöneticiydim ve benim üst düzey yöneticim şey demişti. Nilay çok demokrattın herkese böyle evet. görüş soruyordum falan. Ben hiç onu unutamam, tamam mı? Bu bir hata mıydı evet. diye hala da düşünürüm ama ben bazen de işte hata kabul etmeden yürüme geleneği var ya bizde. Anladığınızdan çok eminim. Kapısı açık yönetici olmak ya da kapısını kendi açmak. Evet. Mesela sizinle ilgili böyle insanları aradığımda ya odasında kapı yok, kapısını çıkarttırdı. Benim odamda kapı var, onunkinde yok gibi bir cümle söyledi bir arkadaşım.
Doğru. Şimdi, İlk yaptığım iş oldu. Kapıyı çıkar. Çünkü açık kapı politikası bile eksik. Çünkü kapı olduğunu gösterir açık kapı.
Ya, ben de kapı yok. Öyle düşünüyorsunuz ama yani bu da kolay da bir şey değil. Ve algı değişimi herkes için kolay değil. Bu sizin evet. bazen de şeyinizi sarsabilir. Yani böyle saltanat yöneticilik. Yani o kelimeyi tam bulamıyorum ama.
Evet, evet.
Onu nasıl alt ediyorsunuz?
Şimdi çok önemli bir soru sordunuz. Eğer bu podcast'i başında izlemeye başlayıp ortasında çıkanlar varsa hemen geri dönsünler. En önemli sorum. Yani ayrılmayanlar ayrılanları çağırsın.
Bu bölümü başa alayım bari ben.
Zülfiyare dokundunuz. Öyle bir zülfiyare dokundunuz ki. Gerçekten bu soru benim her sabah kendime sorduğum bir soru, biliyor musunuz?
Ya.
Bir gün ben anlattım bir şeyler anlattım ama baktım hani tam kendimi doğru düzgün ifade edememişim bir konuyla ilgili. Toplantı bitti, sonra bir arkadaşıma çok böyle hani hem demokrat hem de çok fazla geri besleme isteyen bir yöneticiyimdir ben. Yani mutlaka bir toplantıdan sonra 3-3 kişi ararım, ne oldu, nasıl oldu, şey oldu mu falan diye. Hatta birkaç kere şikayet bile edildim. Bu nasıl genel müdür? Ne yapılacağını bize soruyor diye.
Tam da o işte. Ne yapacağını bilmediğinizden yani, sordunuz düşünüyorum.
Yani, aynen öyle. Ne yapacağını bana bize soruyor. Hani işte bir şey yardım edebilir miyim? Yani yardımcı olmaya çalışıyor falan gibi şeyler, yorumlar da aldım ben. Şimdi neyse, onu şeyi göndereyim. Gene bu geri besleme şeyinden sonra da dedim ki, ya dedim işte sorduğum arkadaşın ismi İbrahim olsun. Ya İbrahim dedim, bana dedim ben kendimi tam anlatamadım gibi geldi dedim. Şimdi bir yandan da onlar anlamadı da demek istemiyorum. Ben anlatamadım demek istiyorum. Levent Bey dedi, siz dedi hiç genel müdür gibi konuşmadınız ki, o yüzden anlamadılar dedi.
Yani, çok güzel.
Şimdi, yani o yüzden çok haklısınız. Yani benim en büyük dilemam bu. Çünkü ben şimdi belli bir profil çizmiş oldum sizin sayenizde. Nasıl bir insan ve yönetici olduğumla ilgili dinleyenler için. Ben onun işte Hegel var, tez, antitez, sentez. Ben onun tam antisini de yapabilirim.
Evet.
O potansiyelin de var. Çünkü çok kitap okudum, çok tiyatro izledim. Hı hı. Yani şey, o rolü yapabilirim. O replikleri de söyleyebilirim.
Bir de hayatınız boyunca öyle yöneticileri evet. izlediniz muhtemelen.
Bravo. Benim hayatım boyunca hep zaten otoriteyle ve yöneticilerin de derdim oldu. Hep kavga ettim. O yüzden de kavga edin yani o demokratlık o biraz oradan geliyor. Otoriteyle derdim var benim zaten yani. Tam o şeyi yapabilirim. Öğrenilmiş bir şeyim var zaten. İkisi arasında her sabah yataktan kalktığımda tezimi, antitezimi seçeceğimi soruyorum kendime ve her zaman kendi tezimi seçiyorum. Çünkü o daha sahici ve daha samimi. Onu daha iyi sonuç almak için değil. Yani bu tez antitez arasındaki seçimi kendim için yapıyorum, başkaları için değil. Belki hayatta kendim için yaptığım tek şey bu. Çünkü ben iyilerin de kazandığı bir dünya hayal ediyorum. Demokratların da kazandığı bir dünya hayal ediyorum ve bunun bu topraklar üzerinde çok zor olduğunu bilmeme rağmen bunu yapmaya devam etmeye çalışıyorum. Daha büyük bir haz veriyor bana. Şimdi siz dediniz ya, körü kemiği bir tayı hayat döngüsü. Ben de Arapçadan bir şey söyleyeyim. Bu biraz bu topraklar dedim özellikle. Orient'le alakalı bir şey, doğuyla alakalı bir şey. Arapçada treni kaçırdım demezsiniz. Tren bensiz ayrıldı dersiniz. Uyuyakaldım demezsiniz. Uyku beni aldı dersiniz.
Oo, şahane tabii. Çok güzelmiş
yani,
bu örnekler.
Dil her şeyi anlatıyor zaten. O yüzden nasıl yeni nesil yönetici olur değil mi? Yeni neslin yöneticisi nasıl olur? Dili değiştirdiğiniz zaman her şey değişiyor zaten. Kafa da değişiyor. O yüzden hani bu çok önemli bir soru. Her seferinde bu dilemayı yaşıyorum. Her seferinde kendimi seçiyorum. Bir beyin cerrahımız. Türker Kılınç diyor ki, biz diyor Bacon, Descartes ve Newton'un başını çektiği bir uygarlığın içinden geliyoruz diyor. İnsan uygarlığının o dönemki, şu anda da yaşadığımız dönemki uygarlık diyor. Çalışkanlık ve zeka uygarlığı diyor. Şimdi çalışkanlık ve zeka uygarlığında çok da fazla demokrasiye yer olmayabilir. Veya sizin bahsettiğiniz yönetici tipi neyse ona. Neden? Çünkü eğer siz çok çalışkansınız ve çok zekiyseniz, sizi esseler de, yani işte yani belli sınıfsal farklar yaratsalar da, bir şekilde demin işte benim kendi verdiğim örnek, ben çalışkanlık ve zeka uygarlığının bir ferdi olarak deminden beri yerdiğim sistemin içinde ilerleyebildim. Çalışkanlık ve zeka ile ilerleyebildim. Yani şeyi, bu yerdiğimiz yönetici şeyine karşı ve yönetim şekline karşı diyelim ki. Ama diyor Türker Kılınç, artık diyor insanlar diyor başka bir uygarlık kuruyorlar diyor. Ve bu o kadar doğru olmasını istiyorum ki, bu şimdi söyleyeceğim sözlerin Türker Kılınç'tan aldığım. Bu uygarlık çalışkanlık ve zeka uygarlığı değildir diyor. Yeni uygarlık diyor iyilik ve yaratıcılık uygarlığı diyor. İşte yani gerçekten umarım bu iyilik ve yaratıcılık uygarlığı kurulur. O zaman hani işte ben de o dilemayı yaşamak zorunda kalmam. Öyle söyleyeyim. Biraz uzun sorunuza uzun cevap verdim ama umarım
yok
faydalı.
Yok, yani aslında uzun soruda bol yorum ve kendi yaşanmışlıklarım da vardı ama yani evet, evet. Dediğim gibi yani çünkü alışkanlık o değil, toplum o değil.
Bu aforizmaları falan çok seviyorum çünkü öyle öğreniyorum. Hong Kong'un en son İngiliz valisinin soyadı Peyton diye bir adam. Hani en son İngiliz valisi ne demek? Bayrak direğinden İngiliz bayrağını alıp katlayıp evine dönen adam demek. Yani en son İngiliz valisi Hong Kong'un. Adamın şöyle bir lafı var. Kuralların olmadığı, olsa da herkese aynı uygulanmadığı, birçok şeyin gizli saklı olduğu piyasalarda iş yapmak riskli bir maceradır. Ve bu macerada sadece ve sadece sabırlılar ve cesurlar ayakta kalır diyor.
Çok güzel.
Sabır ve cesaret. İşte o, şimdi sabır kolay da bizim toplumumuzda, cesaret şey eksik. Ben arkadaşlarıma hep onu, yani hani belki demin söyledim işte zeka, çalışkanlık dedim ya, belki bir de yanına cesaret de eklemek lazım. Ben çok cesur oldum hep bir şekilde. O demin, şimdi o uç mahalleye bağlayacağım. Çünkü otobüsün son durağındaki mahallede oturuyorsunuz. Cesur olmak zorundasınız. Ya hani öyle şey, içten gelen bir şey değil zaten.
Peyton'un sözüne ben bayıldım. Yani kuralların olmadığı, olsa da herkese aynı uygulanmadığı, pek çok şeyin sır olduğu piyasalar. Hani evet. Piyasayı bilemem ama yani biz de bir şekilde böyle bir toplumda yaşıyoruz yani. Ya da öyle hissediyorum evet. Ben. Kuralların olmadığı, herkese aynı uygulanmadığı, pek çok şeyin sır olduğu bir toplumda yaşıyorum. Siz piyasa diyebilirsiniz. Yani genel müdürlüğünü evet. Yaptığınız şirket açısından. Biz bunu da konuştuk. Ben dedim ki size daha önce, sizi aradığımda, ya sürekli bir kriz durumu var. Yani nedir o krizler? Evet. Ya sonuçta yönettiğiniz şirketin ürününde, mamulünde aşırı vergi var. Sürekli işte pazarlama, tanıtma, anlatma derdi yaşıyorsunuz. Ya bir satış yapacak insan için yani çok zor görünüyor ki, ben bu işlerden hiç anlamayan bir insanım. Yani çok kitap okumanız ya da okuduklarınız, kitaplar, ilgili bir insansınız, insanları dinliyorsunuz. Bütün bunlar kriz yönetiminde işe yarar mı? Nasıl yarıyor? Onu da konuşalım ki aslında bu da bir model olsun.
Çok doğru. Şimdi şeyden başlayayım. Dediğiniz çok doğru. Siz, ben piyasa dedim, siz toplum dediniz. Bu hep öyle olmuş. Yani Bizans İmparatorluğu'na da gitseniz böyle, ondan önce de Roma İmparatorluğu'na da gitseniz böyle. Bu hep öyle olmuş. Bu coğrafyada.
Ama şu anda çok daha bilinçli insanlarız. Her şeye hakimiz, okuyoruz yani. Hiçbir şeye hakim değiliz de. Azından görüyoruz. Çok görünür olması da bir sorun tabii ki. Yani hani hissedilen sıcaklık diye bir şey var ya. Hani hissedilen adaletsizlik çok fazla Levent Bey. Şimdi böyle hisseden...
Aynen öyle. Yok yok, çok doğru. Ya şöyle, ben hani... Yani çünkü bazı şeyleri unuttuk da o yüzden.
Tabii.
Reaksiyon vermeyi unuttuk, tepki göstermeyi unuttuk. Yani çok böyle hani ciddi ve derin bir cümlenize birazcık daha böyle sulandırılmış bir örnek vereyim. Kolonya, misafir kolonyası diye bir şey var, değil mi? Ne demek o misafir kolonyası? Oturduğunuz anda bir misafirle gittiğinizde ev sahibi direkt burnunuza dayar misafir kolonyasını. İlk yaptığı iş odur. Neden? Bu ne demek? Şimdi neyin ne demek olduğunu anladık yeni bu dönemde. Ben aslında misafir ediyorum ki bak diyorum dışarıdan geldin. Enfekte olmuşsundur. Sen şimdi enfekte olduğundan benim banyoma gidip elini yıkamanı da istemiyorum. Ben en iyisi seni en baştan bir dezenfekte edeyim demek. Şimdi bunu bile unutmuşuz biz. Şimdi yeniden hatırladık.
Tabii.
Bazı şeyleri unuttuğumuz için böyle zaten olay. Ha o yüzden de şimdi neye getireceğim ben bu unutmayı? O yüzden de ben çok okuyorum. O yüzden de çok tarih okuyorum. Benim içinde bulunduğum krizin benzerini bilmem kaç bin kere yaşamış zaten insanoğlu. Veya bir işte konuşma yapman lazım ve o konuşmada bir duyguyu anlatman lazım. Shakespeare okumuşsan o duyguyu verebiliyorsun. Çünkü yani bazı şeylerde yaşanmamış oluyor ama yazılmış oluyor. Öyle söyleyeyim. Ben diyor ey diyor Romalılar diyor. Ben diyor size diyor Sezar'ı diyor övmeye değil gömmeye geldim diyor. Yani, şimdi bunu ve o tiradın arkasındaki şeyi bildiğinizde çok zorlu bir konuşmada ki şu anda konuşmamız da biraz o tarafa doğru gidiyor. Çok zorlu bir konuşmada bile ben Sezar'dan bahsediyorum onu övmeye değil gömmeye geldim diyebiliyorum. Veya gömmeye değil övmeye geldim de diyebiliyorum. Anlayan anlayacağını anlıyor. O yüzden o da işte şey bu da Zeki Alasya bir deve kuşu haber eden bir şey olsun. Anlayan anlayacağını anlayacağı kadar anlıyor. Olay bu zaten. Krizi eğer kriz denilen şey ne demek? Beklenen bir şeyin olmaması veya beklenmedik bir şekilde, beklenmedik bir olguyla karşılaşmak demek. Kriz o. Çünkü krizi şey diye de tanımlayabilirsiniz. Kaynakların tükenmesi diye de tanımlayabilirsiniz. Ben orada onu oraya gitmiyorum. İşte iklim krizi, su krizi. Bunlar kaynak yani bir şeyin olmamasıyla alakalı bir şey. Ben krizin beklenmedik olanın olmasıyla anlatıyorum krizi. Yani veya öyle tanımlıyorum. Şimdi öyle bir durum olduğunda sizin bagajınızda öyle güçlü bilgiler, yaşanmışlıklar, okunmuşluklar olacak ki siz zaten doğru veya hani uygun şeyi yapacaksınız. Sizin yaşadığınız bir tane hayat var. Ama Samet Behrengi'nin bütün kitaplarını okuduğunuzda 5 tane daha hayat ekliyorsunuz. Yaşar Kemal'i okuduğunuzda 150 tane daha hayat ekliyorsunuz. Yani okuyarak benim mesela kahramanım İnce Mehmet'tir. Şimdi bir sürü genç arkadaşımız İnce Mehmet nedir diye Google'da search edecekler.
Yok artık yani bu podcast'in dinleyicileri gerçekten hani böyle olur. Bilgicilik yapmak istemiyorum. Her şeye en basit şeyi bile çok açıklarım. Çünkü herkes her şeye hakim olmak zorunda eyvallah. Değil ama Yaşar Kemal yahu Türkiye'deyiz olsun. Yani. Hani olsun, bunda olsun, da böyle şey.
Kahramanım İnce Mehmet'tir. İnce Mehmet'in hikayesini okuyunca onun yaşanmışlığını. O da size bir daha geliyor işte bu ağaya karşı çıkıyor. Eşkıya alıyor sonra eşkıyalara karşı çıkıyor. Karşı çıktığı şeye karşı çıkıyor adam. krizi çözmeye bir kişi yetmiyor. Bir tane hayat yetmiyor. Tabii. O okunmuşlar, yaşanmışlar size 150 tane, 200 tane hayat birden veriyor. O zaman zaten bir şekilde en yaklaşık 3 neydi o şey vardı bir kelime bir işlemde. 3 yaklaşık sonucu buluyorsunuz veya bir yaklaşık sonucu buluyorsunuz yaşanmış ve okumuşlarla.
Çok güzelmiş. Twitter'da Ayşe Çavdar çok güzel bir cümle yazmıştı. Tam buraya oturacağını düşündüğüm için aklımda kalanıyla söyleyeyim. Peşin yargılarımızın büyük bir bölümü iyi roman okumamaktan. İyi romanlarda mutlak iyiler ve kötüler olmaz. Adalet duygumuz test edilir her karakterde. Kendi bravo. Hayatlarımızın hakimi başkalarının yargıcı olmadığımızı, başkalarının siyah, bizim beyaz olmadığımızı anlarız. Cümle. Yani şimdi buna bakınca yani altında da böyle üçüncü gözü geliştirmekle ilgili yorumlar vardı. Çok hoşuma gitti cümle. Sizin söylediğiniz şeye de benziyor gerçekten değil mi?
Çok
yani
doğru, çok
ne
doğru.
Kadar çok kitap, hayat, deneyim ya da işte bazen de dinleti. Hani eskiden bu kadar okunmasa bile hayat dinletisi diye bir şey vardı. İşte siz kolonya örneği verdiniz. Tatlılara mesela sütlü tatlılara tarçın ekmek gibi. Çünkü şeker dengesini kuruyor gibi. kopuşu engellemek lazım belki de. Bir üst jenerasyondan, evet, bir üst edebiyattan, yazınlardan ya da mahallelerimizden o kopuş, o ayrılık devamlılığı önlemek de kötü bir şey aslında yani. Onun için de herhalde biraz yazınlara tutunacağız diye düşünüyorum.
Ve bunu da şimdi konumuza bağlarsam ben, her bir yönetici iyi bir örnek, iyi bir rol model olmaya çalışmalı. İşi yönetmekten çok, ben yeni nesli nasıl yönetirim değil aslında, belki yeni nesle nasıl rol model olurum, nasıl aktarırım olayı, önemli olan bu çünkü. Şey var, samurayların kuralı derler, yani usta olmak için bir kendi ustanı geçeceksin, bir de seni geçen bir çırak yetiştireceksin derler. Samurayların kurallarından biri. Ya bu ne demek işte, o sizin dediğiniz devamlılığı sağlamak demek. Bu şey demek değil, her şey aynı kalsın demek değil. Yani aynılığın güzellemesini yaptığın zannedilmesin. Devamlılıkla aynılık aynı şey değil, değişsin. Ama o devamlılığı kaybetmeyelim. İhsan Özçırak, zannedersem o demişti bana. Yani İnsan uygarlığının öne çıkmasında, yükselmesinde en önemli katkılar sanatçılar tarafından yapılmış. Neden? Çünkü sanatçı hayatı taklit ediyor ve bir kuşaktan öbür kuşağa aktarıyor o öğrenmişlikleri, yaşanmışlıkları. Tragedyayla aktarıyorsun, komedyayla aktarıyorsun ve sanatın en büyük şeyi bu. Evrimdeki en büyük görevi bu demişti mesela bana.
Şahane de demiş. Yani tabii ki yeniliklere karşı çıkmak değil, eskiyi unutmak değil ya da eskide tutturmak değil, neyin ne olduğunu anlamak, neyin niye olduğunu bilmek. Yani bunlar değerli olanlar zaten. Bunun için de işte hani işte de siz eskiyi de okuyorsunuz muhtemelen. Krizin içinde tabii, belki yaşıyorsunuz, belki sizin konfor alanınız artık o oldu. Ve bütün onlar içerisinde bunlar büyük öğretiler yani. Bir de sizin iyi bir izleyici olduğunuzu düşünüyorum aslında. Yani uzaktan bakınca insanları gözlemlediğinizi düşünüyorum. Yeni dünyayı gözlemlediğinizi düşünüyorum. Evet. Daha önce sizin bulunduğunuz konumlarda yöneticilik gözlemlediğinizi düşünüyorum. Hani kesinlikle, öğrenci öğretmeni gözlemler ya. Ve ben bir gün, evet, öğretmen olursam böyle olacağım ya da olmayacağım der. Öyle gözlemler yaptığınızı da düşünüyorum mesela.
Evet, çok doğru. Hafıza çok önemli. Bir, yani evet, gözlemliyorum. Gözlemlediklerimde az unutuyorum, öyle söyleyeyim. Çok unutuyor olsaydım da hiç önemli değil. Durmadan not alıyorum zaten. Az hafıza yoktur. Sıfır defter vardır.
Bir de emek veriyorsunuz buna. Bence o önemli zaten. Yani
doğru. Mesela okuduğum kitapları bittiğinde o günün tarihini atarım. İmza atarım. Yerin adını atarım. İşte yok İstanbul, Ankara neresiyse. Ve yer varsa eğer o kitapta, yani bir boşluk kapakta falan, o kitapla ilgili 3 satır bir şey yazarım. Hı-hı. Ne öğrendim, ne yaptım, ne hissettirdi bana falan, neyse yani. Ve şimdi arada bir mesela şey yapıyorum, geri gidiyorum mesela. 1987'de okumuşum işte, böyle takır takır bir şeyler yazmışım falan böyle. Yani 17 yaşındaki Levent'i de hatırlamama yarıyor aslında.
Ya değil mi? Çok güzel bir şey o. Ben de kitapların altını çizmişsem mutlaka işte o yaş farkını görüyorum. Anlayış farkını, bakış farkını görüyorum. Bazen çok hoşuma gidiyor. Bazen ne kadar sapmışım diyorum.
Evet.
Ya çok çok güzel bir öğreti aslında, ama işte insanlarla da ilgili, hani çalıştığınız, birlikte çalıştığınız insanların özelliklerini unutmamak, sevdiklerini unutmamak, ailelerini, tabii, unutmamak, belki bu da önemli bir meziyet gerçekten. Ya da gayret çok göstermek.
İşte. Evet, yani şöyle, zaten şimdi olay şu, yani mesela gene örnek olmaya çalıştığım yönetici şeklini anlatayım. Kendim buyum diyemem zaten, hiçbir zaman da oldum da diyemem. Oldum dediğiniz anda zaten kızma birader gibi başa geri dönersiniz yani. Kızma, hani yöneticilik oyununda kızma biraderde nasıl başa dönüyorsan, yöneticilik oyununda başa dönmek için ben oldum demeniz yeterlidir. Hop, hemen başa dönersiniz.
Evet.
Hiçbir zaman demeyeyim. O yüzden yani 3 cümle kurmanız lazım. Sana değer veriyorum. Seni anlamaya çalışıyorum. Ve sen de benim için aynısını yapardın. Bu 3 cümleyi kurduğunuz anda zaten çok daha değişik bir ilişki ortaya çıkıyor. Şimdi sana değer veriyorum demekle, yani o kelimeyle olacak bir şey değil. Eylem göstermeniz lazım, eylem yapmanız lazım bunun için. Ben sana değer veriyorum yetmiyor. Nedir mesela sana değer veriyorum en güzel ispatlarından biri? İşte çocuğun ismini hatırlamak, nerede karşılaştığınızı hatırlamak. Bir konuda size yol göstermiştir, onu hatırlamak. Mutlaka işte ilk tanıştığınız anı hatırlamak veya bir söylediğiniz sözü hatırlamak. O anda olayı hatırlamak. O anda direkt bu hafızayı kullanıp da öyle bir cümle kurduğunuz anda karşı taraftaki zaten siz o şey diye gitmiyor. Beyindeki şeylere, nöronlara şey gitmiyor. Beni hatırladı Levent diye gitmiyor o mesaj. Levent bana değer veriyor diye gidiyor. İkincisi seni anlamaya çalışıyorum. O da çok önemli. Öneri geldi. Evet ya da hayır demeden önce mutlaka sorduğum şey neden? Neden diye sorarım. Neden demek? Seni anlamaya çalışıyorum ya. Ya gerçekten seni anlamaya çalışıyorum. Nedenini bir anlat bana bakalım. Çünkü Levent Bey bana neden diye sordu diye gitmiyor nöronlardan beyine. Levent Bey beni anlamaya çalışıyor diyor. Üçüncüsü de sen de benim için aynısını yapardın şeyi. O da mümkün olduğu kadar mesela işte yani biraz şey bir örnek olacak, acı bir örnek olacak. Mümkün olduğu kadar her cenazeye giderim ben. Çünkü toplumumuzda düğünlere davetli gidersiniz, cenazelere davet edilmez, siz gidersiniz. Bu şey demek, cenazede acısını paylaştığın zaman aslında o insana sen de aynısını benim için yapardın demek. Bu üç şu o ilişkiyi zaten belli bir yere getiriyor. Çünkü sonuçta hep hani o ilişkiyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Aradaki ilişkiyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu gene Türker Kılıç'tan önemli olan o iki nokta değil. O iki nokta arasındaki ilişkiyi fark ettik diyor biz diyor. Ne demek bu? Mesela biz sizle 3 sene önce tanıştık. 3 sene önce sizde işte 3 milyon hücre vardı vücudunuzda. Benim de 3 milyon hücre vardı vücudumda veya 10 sene önce neyse. O hücrelerin hiçbiri şu anda yok. Hepsi yenilendi. Ama siz beni hatırlıyorsunuz, ben sizi hatırlıyorum. Neden? O hücrelerin arasındaki ilişkiler aynı kalıyor deyip böyle çok uçuk bir örnek vereyim. O zaten olay o ilişkiyi yönetmek, aradaki bağı yönetmek.
Pek çok insan dedi ki Beyoğlu'nu sen bir de Levent Bey'den dinle. Yani sizinle öyle karşılaştım oralarda ama hani tabii böyle çok dinlemişliğim yok. Ama gene de böyle size şeyi sorayım. Yani anlattırmayacağım ama Beyoğlu bugünkü hali, yani geçmişini biliyorsunuz işte, çok okudunuz. Sizce nereye gider, ne olur?
Şöyle, daha önce şimdiye kadar ne olduysa o olur. Yani yani çünkü Beyoğlu her zaman küllerinden doğmayı başarmış bir semt, öyle söyleyeyim. Hep öyle olmuş, bundan sonra da böyle olacak. Ben mesela, ben bir iki kere küllerinden, yani ben 50 yaşındayım, iki kere gördüm. Ha, şunu kabul ediyorum, bu sefer çok fazla sallandık. Evet, yani o evet, bu seferki öyle yangın, yok işte 1830-1870 yangınlarına ya da Levantenlerin gönderilmesine ya da işte varlık vergisi ve 6-7 Eylül olayları, bir sürü şey var. Hani bunların hepsinden daha fazla sallanıyor şu anda. Bunun farkındayım. Ama ben gene hani belki tedavi edilemeyen bir optimist, işte iyimser olarak gene onu söyleyeceğim ama hani şimdiye kadar olduğu gibi Beyoğlu gene küllerinden doğacak. Bunun en büyük sebebi bazı şeylerin değişmemiş olması. Yani sonuçta yani şeyler değişmiyor. Ne derler? O bağlantısallık gene. Şimdi oraya bağlayacağım. Nedir Beyoğlu? Beyoğlu Bizans İmparatorluğu zamanında Bizans imparatorlarının temsil ettiği konumun tam tersinde olan insanların, yani Cenevizlerin yaşadığı bir yer. Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslimler. İşte Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor, işte Beyoğlu'nu Türkleştirelim kampanyası. Yani adı Pera, yani hem fiziki olarak karşı hem kavramsal olarak karşı. Şimdi bu ne işe yarıyor? Çeşitliliği sağlıyor. Yani başka yerlerde barınamayan insanlar, rahatsız olan insanlar hep Beyoğlu'nda huzur bulmuşlar veya Beyoğlu'nda barınmışlar. Şimdi bu özellik devam ettiği sürece Beyoğlu gene küllerinden doğacaktır. Şeyin hiçbir farkı yok. 1917'deki Beyaz Rus akını diyoruz. Beyaz Ruslar geldi. Onlar mülteci. Şimdi Suriyelilere kullandığımız kavramı beyaz uslara da kullanabiliriz. Öyle fotoğraflar var ki beyaz us mültecilerin Dolmabahçe yakınlarında kaldıkları kamplardan gelen fotoğraflar yani çok da farklı değil. Yani o ama ne olmuş o beyaz uslu mülteciler bir renk katmışlar bütün bir renk şeyinde. Ha bu sefer neden fazla sallandık diyorum. Hani eğer olmazsa iken Beyoğlu neden geri gelemez diyorum. Renkleri yitirmeye başladık. Sıkıntı orada. İnşallah yeterince renk kalmıştır. Onu bilmiyorum, emin değilim. Ama zaten o renkler yaşasın, yeni renkler koyulsun diye ben de Beyoğlu aktivistliği yapmaya çalışıyorum. Beyoğlu'da nerede protesto var ben oradayım. Bir kere geçen gün de söyledim. Narman Han'la ilgili bir protesto vardı bundan 4-5 sene önce. 15-16 kişiydik ben de oradaydım. Yani hani şey değil yani hem eylem olarak hem fikir olarak Beyoğlu'nu savunmaya çalışıyorum. Kesin eksik yapıyorumdur. Ve şeydir yetmez. Ama bunu hayatımın önemli bir köşesine koydum öyle söyleyeyim.
Ya biz gündüz WhatsApp'la konuştuğumuzda şöyle bir şey söyledi. Çok da düşünüyorum o söylediğinden beri. Diyor ki bizler her şeyi değiştirebiliriz. Her şeyi. Çünkü yani tüketen talep eder. Yani bizler talep ederiz ve talep ettiğimiz şirketler, yönetimler bunu buna göre değiştirmek elinde sonunda. Yani ben böyle özetliyorum yoksa Gündüz Bey'in de hani cümlesini ne çarpıtmak dedi yanlış söylemek isterim ama şöyle bir şey var. Yani sanki böyle talep etmedik. Yine Gündüz Bey şöyle bir şey söylüyordu. Eylemi takip etmek de gerek. Şimdi orada bir grup oluyoruz belki de takibini mi yapmıyoruz diye bir grup. Evet. Yani sizin için söylemedim şimdi yanlış da anlaşılmasın orada gidince.
Yok, evet yapmıyorum. Yapıyorum, doğru.
Genel anlamda şimdi Beyoğlu'nun değişmesinden ve o sizin dediğiniz gibi çok güzel ifade ettiniz. Farklılıkları kucak açan yapısının değişmesinden şikayet edip o semte sırtını dönenler o kucak açılmış insanlar olmuş gibi de geliyor bir taraftan. Yani hani ısrar etmek lazım belki de. Yani bir yer yıkılıyor yerine yepyeni bir yer açılıyor. İki gün sonra altında insanlar tavla oynuyor. Sanki yüzyıllardır oradaymış gibi. Aslında biraz da işte Narmanlı Hanlı yani şimdi kimseye bir şeye yönelt istemem ama kendi tercihlerimizi de koymamız lazım da tabii ben de protestodan yoruldum. Nereye kadar böyle hani şey gibi.
Yok yorulmayın. Yorulmayın. Tabii. Şey var ya tehlikeli oyunlarda Oğuz Atay'ın repliklerinden biri unutmadık albayım vazgeçtikler ya. Yani hani şey değil vazgeçmeyin yani. Gerçekten vazgeçmeyin. Bu bir. Şimdi Narmanlı'nın da ilgili küçük bir şey Beyoğlu'nunla ilgili bir canlı yayına katılmıştım. Oradan sorular da görüyor. Görüyorum da soruları ama tam da göremiyorum. Yani hala daha acemisiyim işe. Hülya Hanım, Hülya İşigil şey sordu. Beyoğlu'da damgasını vuran mimarlar kimlerdir diye. Tabii Valori, Daronco bilmem ne neyse siz de çok ilgilisiniz. Biliyorum. Bu şey sizi izliyorum o apartmanları falan teker teker. Neyse çok güzel. Şey tabii ben şimdi Valori, Daronco falan bekleniyor. Ben dedim ki son 20 yılda Beyoğlu'nda binaları tasarlayan mimarlar dedim damgasını vurmuştur. Kötü anlamda vurmuştur. Oradan da Narmanlı Han'ı örnek vermiştim. Ama şöyle bir şey talep et, yani Gündüz Bey'in dediğini inanamayacağınız bir şekilde başka bir yere bağlayacağım ben. Demiş ya işte talep etmek lazım. Siz de bana dedim ya siz demin bir soru sordunuz ve benim zülfiyare dokundunuz. Benim her gün sabahleyin ki dilemem bu diye. İşte yeni neslin yöneticisi nasıl olur sorusunda da yeni neslin yöneticisi yeni neslin talep ettiği şekilde olur.
Eğer işte, evet. Çok
tezi,
güzel.
Ben tez ve antitez diye grupladım ya şimdi hepsini şey yapmayayım. Tezi talep ediyorsa tezin yani benim gibi yöneticiler olur. Antitezi talep ediyorsa da benim gibi olmayan yöneticiler olur. Bu kadar basit. Bizim talep ediyor olmam. Yani ben de sonuçta şeyim o grubun içindeyim. Bizim talep ediyor olmamız lazım. O Gündüz Bey'in dediği şey çok önemli. Buradan konumuza da bağlayalım. atıyorum işte iş gereği yemek yememiz gerekiyor diyelim ki. %80 Beyoğlu'nda yerim ben iş yemeği. %80 yani şey gibi hani birinci seçim Beyoğlu'dur. Beyoğlu olmuyorsa başka bir yerdir. Yani %80 Beyoğlu'dayım. Ben Hani Beyoğlu'da öyle inat ediyorum. Bir şekilde işte kitap alacaksan Beyoğlu'na şey yapalım. Bir berberim şey dediği Beyoğlu.
Çok güzel. Çok güzel. Tabii işte öyle inatlarımızın olması lazım ya. Şahane şahane. Peki Levent Beyciğim. Sorumuza gelelim mi? Nasıl olunur?
Gelin.
Ya şöyle, aslında pek çok cevap da verdik. Bu arada evet. Ben zaman kazandırmak için her zaman bu bölümde biraz sorumu uzatıyorum. Ya da cevaba katkıda bulunmak için aldığım bazı notlardan siz konuşurken bahsediyorum. Kazanmak değil başarı demişsiniz mesela. Kazanmak evet. Daha bir sonuca odaklı bir şey. Takımın öneminden bahsettik. Yardım istemek çok zorlanılan bir şey bizim kültürümüzde, ama istemek lazım. Bunun için de kendi güçsüzlüklerini de kabul etmen lazım belki de. Çeşitlilik içinde büyümekten bahsettik. Aynı kaderi paylaşan insanların haksızlıkla savaşma mücadelesinden bahsettik. Sahicilikten bahsettik. İyilik ve yaratıcılıktan bahsettik. İnsana değer vermekten bahsettik ve bunu göstermekten biraz söz açtık. Ben bunları not etmişim. Daha da şeyler konuştuk aslında. Evet. İşte sevdiğini kollamaktan, bunun için mücadele etmekten de son olarak biraz bahsettik. Farklı kültürler, farklı insanlar, açıklık, iyi gözlemci olmak. Ben zaten evet. Sıraladım, bitti.
Söyleyeyim mi?
Tabii ki, lütfen. Bu arada ya, söylerken kadınlardan ve eşinizden ve çocuklarınızdan da bahsedin.
Nasıl olunurun en büyük cevabı bence... öğrenmeyi öğrenmekle olunuyor. Nasıl öğrendiğinizi öğrenmeniz lazım. İlk şeye, böyle tahtanın başına ilk yazacağım şey şu. Bu odur yani. Siz kendiniz lineer örnek olarak nasıl öğrendiğinizi biliyor musunuz? Yani nasıl sorunuza başka bir nasılla cevap veriyorum. Farkındayım. Nasıl öğrendiğinizi bilmekle olur.
Tabii.
Bütün bu konuştuklarımız oraya denk geliyor.
Tabii.
50 yaşındayım ben. Hayatımın yarısını Arzu'yla beraber geçirdim. Hı hı. 25 sene oldu biz tanışalı, buluşalı. Hı hı. Hayatımızı birlikte devam ettirmeye karar verelim. Çocuklarımız var, ikiz. Bu arada Serdar Kuzuloğlu da ikiz.
Evet, evet.
14 yaşındalar. Onlardan çok öğreniyorum. Gerçekten hani... hem Arzu hem çocuklarım, hı hı. Insanın yaşam denilen şey zaten böyle bir şey, kolektif bir şey ve beraber hayatı paylaştığın insanlardan öğreniyorsun. Unutmayayım, ben hala işte bu annesinin diktiği kazakları giyen, işte babasının ne kadar sevilen bir insan olduğunu cenazesinde öğrenen, hala işte hani Beyoğlu'nda düğününü yaptığı için çok gurur duyan bir insanım. En son şeyle Müzeyyen Senar'a bağlayayım ben. Hani kadın dedik, direkt Müzeyyen Senar'a bağlayayım. Müzeyyen Senar'ın öyle bir röportajda verdiği bir cevap var. Bir özü, işte hani bir özü olmalı insanın, onu kaybettim, yandım diyor. Ben diyor işte Berduş'ta da içerim, işte Kapıcı'da içerim, yazmış neyse. Ben diyor bir türlü diyor Müzeyyen Senarlığı beceremedim diyor. Öyle olmuş zaten. Müzeyyen Senarlığı beceremediği için Müzeyyen Senar olmuş. Ben de genel müdürlüğü beceremediğim için o anlamda genel müdür oldum. O an öyle söyleyeyim yani. Bir, çok da insanın kendini hayatın merkezine koymaması lazım. Sizden önce yaşamış milyarlarca insan var. Bizden sonra yaşayacak milyarlarca insan var. Sizi ölümsüz kılan, çünkü hepimiz ölümsüz olmaya çalışıyoruz. Hayatımızın manası onun üzerine kurulu. Sizi ölümsüz kılan, siz fiziksel olarak bu dünyadan göçtükten sonra da adınızın anılıyor olması. Hepimiz aslında onun için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu, sizin birini yetiştirip bak işte bu iş böyle yapılır deyip iki tane bir şey öğretmeniz zaten sizi anında ölümsüz yapıyor.
Olay çok bu. Güzel. Çok güzel. Çok güzel oldu ya Levent Beyciğim. Açıldık gittikçe böyle, değil mi? Şahane şahane. Yani program içinde ben ya yani böyle not aldıklarımı sıralarken bile ne kadar hoşuma gitti. Ne kadar çok şey konuşmuşuz aslında dedim.
İnşallah sıkılmazlar. Ben de, çünkü öyle bir durum var. Böyle dağılabiliyorum yani, o şeyin ilgi alanının yüksek olmasının getirdiği. Oradan oraya öyle devam ederim yani.
Siz bir de bana sorun. Aynen, çok benzer. Bence güzel oldu. Bu arada niye kadınlar dedim Levent Bey, onu da söyleyeyim. Levent Bey de ilk bu göreve geldiğinde mesela ilk basın buluşmalarından birini kadın gazetecilerle yapmıştı.
Hala sadece kadın gazeteciler bu arada.
Ya öyle mi? Çok hoşuma gitti. Sizin öyle yemekli toplantılarınız kadınlarla evet. oluyor. Böyle bayağı şiirli evet. muhabbetle, edebiyatla Tabii. olmuştu. Zeynep Tabii. Oral da vardı. Hatta böyle evet, notlarıma bakarken görmüştüm. Çok güzel Doğru. şeyler okumuştu o da. Bunun Doğru. için de özellikle onu da sormak istedim. Çok teşekkür ediyorum Levent Bey. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sizi böyle evet. değişik yerlere götürdüm, getirdim ama
of, evet.
çok gerçekten hani Harika böyle çalışmış. Samimiyetle beğendiğim, dışarıdan izleyerek beğendiğim. Çünkü ben o Eyvah. İş dünyasında çok anlamıyorum ama hani mutlaka evet, sizin evet. bir de rakamlarınız falan vardır. Anlatabiliyor muyum?
Tabii.
Hani,
var.
Onları bilemiyorum ama hani dışarıdan bir gazeteci olarak, hani sizinle iletişim kuran da bir insan olarak evet. Beğeniyle izliyorum. Arkadaşlarım yanınızda mutlu çalışıyorlarmış. Bu benim için en önemli zaten kriter. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür
için.
Ederim. Çok sağ olun.
Çok sağ olun.
Yani çok sağ olun. Yani çok önemli bir hediye verdiniz bana. Çünkü yani insan bazı şeyleri yapıyor ve fark edilsin diye yapmıyorsun. Çünkü sen öylesin. Ama değer verdiğin bir insan farkını fark ettiği zaman o hayatta aldığın en büyük hediye oluyor.
Ay,
o yüzden çok teşekkür ederim bu hediye için.
Ben teşekkür ederim. Aynı şekilde. Çok sağ olun. Umarım dinleyenler de sevmişlerdir.
İnşallah.
Çok sağ olun.
Çok
teşekkürler.
Sağ olun. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.